Ayrım 17. Ben Robot, Isaac Asimov, sayfa 171. ABD robot ve mekanik insana AŞ'nin en yetkili ofislerinden birinde Alfred Lanning cevap vermiyorlar diyordu. Uğraşmaktan yorulmuştu. Bütün dalga boylarını denedik. Halka açık, kapalı, şifreli, şifresiz. Hatta şu yeni eter altı dalgaları bile. Peki beyin ne diyor bu konuda? Bu soruyu Dr. Calvin'e yöneltmişti. Herhangi bir açıklama getirmiyor Alfred dedi anlayışlı bir tavırla. Bizi duyabildiklerini söylüyor. Üsteleyince de bana küsüyor. Öyle olmaması lazım. Küsen robot mu olur?
En iyisi sen kendi fikirlerini bize aktar Susan dedi Bogart.
Büyük zevkle. Beyin geminin kontrolünün tamamen onda olduğunu itiraf ediyor. Powell ve Donovan'ın güvenliği açısından hiç şüphesi yok ama detay vermiyor. Ben de üstelemeye çekiniyorum. Ancak görünüşe göre sorunun kaynağında yıldızlar arası sıçrama yatıyor. Konuyu açtığımda beyin bana gülerek karşılık verdi. Başka belirtiler de gösterdi. Fakat bariz bir anormalliğe en çok yaklaştığı an oydu. Gözleri odadakileri taradı. İsteriden bahsediyorum. Hemen konuyu değiştirdim. Umarım zarar vermemişimdir. Ama çok aydınlatıcı oldu. İsteriyi çözebilirim. Bana 12 saat verin. Beyni normale döndürebilirsem gemiyi geri getirtebilirim.
Bogart birden yerinden sıçradı. Yıldızlar arası sıçrama.
Calvin ve Lanning bir ağızdan ne oldu diye sordu.
Beynin motorla ilgili bize çıkardığı rakamlar vardı ya, aklıma bir fikir geldi. Alelacele odayı terk etti. Lanning arkasından baka kaldı. Calvin'e sertçe, sen kendi işine bak Susan dedi.
Aradan 2 saat geçmişti. Bogart şevkle durumu açıklıyordu.
Cevabı buldum Lanning. Gerçekten ışık hızı sınırlı olduğu sürece yıldızlar arası sıçrama anında yapılamaz. Ve o şartlar altında yaşam mümkün değil. Uzayın büküldüğü yerde kütle ve enerji var olamaz. Sıçrama anı nasıl olur bilemem ama cevap tam olarak bu. Consolidated'in robotu da bu yüzden bozuldu.
Donovan oldukça hırpani bir görünüm sergiliyordu. Sadece 5 gün mü diyorsun?
Sadece 5 gün, eminim.
Donovan çaresizce etrafına bakındı. Pencereden görünen yıldızlar gözüne tanıdık geliyordu ama hepsi son derece ruhsuzdu. Duvarlar soğuktu, kısa süre önce tekrar yanan ışıklar fazla parlaktı. Göstergenin ibresi ısrarla 0'ı gösteriyordu ve Donovan fasulyenin tadını ağzından bir türlü silemiyordu.
Suratını asıp banyo yapmam lazım dedi.
Powell kafasını kaldırıp baktı. Benim de. Kendini kötü hissetme ama içeceksiz kalmayı göze alıyorsan sütle yıkanabilirsin.
Er ya da geç içeceksiz kalacağız zaten Greg. Ne zaman başlayacak bu yıldızlar arası seyahat?
Sen söyle. Belki de aynen böyle yola devam edeceğiz. Eninde sonunda varırız. Daha doğrusu kemiklerimiz varır. Ama beyin zaten biz öleceğiz diye arıza yapmadı mı?
Donovan'ın sırtı Powell'a dönüktü.
Greg dedi. Düşünüyordum da vaziyet fena. Geminin içinde dolaşıp birbirimizle sohbet etmekten başka yapabileceğimiz pek bir şey yok. Uzayda kaybolan astronotlarla ilgili hikayeler dinlemişsindir. Daha açlıktan ölmeden çok önce keçileri kaçırıyorlarmış. Bilemiyorum Greg ama ışıklar yandığından beri tuhaf hissediyorum.
Sessizlik oldu sonra Powell cılız bir sesle cevap verdi. Ben de öyle. Sen nasılsın?
Kızıl saçlı arkadaşı ona döndü.
İçim bir garip, kalbim güm güm atıyor, çok gerginim. Nefes almakta güçlük çekiyorum, sabit duramıyorum.
Titreme hissediyor musun?
Nasıl yani?
Otur da bir dinle, ses değil de bir titreşim var. Sanki gemi zonkluyor gibi. Doğal olarak biz de zonkluyoruz, dinle bak.
Evet, evet. Ne sence bu? Bize mi öyle geliyor yoksa?
Mümkün. Powell bıyığını okşadı ama geminin motoru da yapıyor olabilir. Hazırlanıyor sanırım.
Neye hazırlanıyor?
Yıldızlar arası sıçramaya. Az kaldı galiba. Kim bilir nasıl bir şey olacak.
Donovan biraz düşündü sonra hiddetle bırak sıçrasın dedi. Ama keşke elimizden bir şey gelse. Oturup beklemek insanın gururunu kırıyor.
Yaklaşık 1 saat sonra Powell metal sandalyeyi tutan eline baktı sakince.
''Duvara dokun Mike'' dedi.
Donovan dokundu ardından ''Titreşimi hissedebiliyorum Greg'' dedi.
Yıldızlar bile bulamaç olmuştu. Bir yerlerden sanki dev bir makine güç toplayıp sağlam bir sıçramaya hazırlanıyormuş gibi sesler gelmeye başladı. Makine güçlendikçe titreşimler artıyordu. Sıçrama bir anda başladı, epey acılı oldu. Pavel kasıldı, sandalyesinden biraz doğruldu. Donovan'ı gördüğü gibi kendinden geçti. Arkadaşının cılız çığlığını doğru düzgün duyamadı bile. İçinde bir şeyler kıvranıyor, gittikçe daha da buz kesen tenini yarıp çıkmaya çalışıyordu. Film koptu. Yanıp sönen ışıklar fırıl fırıl dönmeye başladı. Acı çekiyordu. Yere düştü. Yuvarlandı. Dünya tepetaklak oldu. Sessizlik çöktü. Ölmüştü. Hareketin, duyunun olmadığı bir dünyada buldu kendisini. Bulanık, uyuşuk bilinçten ibaret bir dünyada. Öyle bir bilinçti ki bu. Karanlıktı, sessizdi, şekilsizdi. Hepsinden önemlisi sonsuz bir bilinçti. Bendiği ince beyaz bir ipliğe dönüşmüştü. Üşümüştü, korkuyordu. Sonra sesler duydu. Yılışık gür sesler, tepesinde yağmur bulutu gibi gürleyen sesler. Tabutunuz bu sıralar size küçük mü geliyor? Morbid M. kadavrın B vitaminli esnek tabutlarını deneyin. Vücudun doğal kıvrımlarını sarması için bilim insanları tarafından özenle tasarlanan kadavr tabutları sizi rahat ettirir. Unutmayın ki uzun bir süre ölü kalacaksınız. Tam ses sayılmazdı ama her neydiyse fısıltı halini aldı, sonra da sustu. Pavel'ı temsil eden beyaz iplik etrafını çevreleyen zamanın önemsiz çağlarına uzanmaya çalıştı, başaramadı. 100 milyon hayaletin kulakları sağır eden 100 milyon tiz çığlığı crescendo'ya ulaşıp hep bir ağızdan şu şarkıyı söyledi. Ölümüne üzülmeyeceğim seni gidi serseri, ölümüne üzülmeyeceğim seni gidi serseri, ölümüne. Öfkeli sesler döne döne yükseldi, duyma eşiğine ulaştı ve ötesine geçti. Beyaz ip zangırdıyordu, sessizce gerildi. Sesler gayet sıradandı ve sayıca çoktu. Bir kalabalığın sesiydi bu, bir nehir gibi üstüne akan, içini delip geçen, ardında cümle kırıntıları bırakan bir kalabalığın. ''Sana ne oldu evlat, berbat görünüyorsun.''
''Sanırım ateşte yandım ama dava açacağım.''
''Ben cennete girdim ama ihtiyar Sam Pete.''
''Yok canım, çocuğa nazım geçer, eskiden birlikte çalışırdık.''
''Sam, bu tarafa gel.''
''Avukat tuttunuz mu? Beelzebub hep şöyle der.''
''Nasıl gidiyor seni küçük iblis? Ben Samuel ile görüşeceğim.''
Ve ilk başta duyulan kükreme hepsini bastırdı. ''Çabuk, çabuk, çabuk! Acele edin, bizi oyalamayın! Sırada daha birçok kişi var! Sertifikalarınız hazır olsun! Peter'ın tahliye mührünü de unutmayın! Doğru geçitte beklediğinizden emin olun! Herkes için yeterince ateşimiz var! Hey, sen, sen! Oradaki! Sıraya geç!''
Pavel'ı temsil eden beyaz iplik gitgide yaklaşan kükreme karşısında geriledi. Kendisine doğrultulan parmağın acısını göğsünde hissetti. İşitsel bir gökkuşağı gibi patladı, parçaları sızlayan beynine döküldü. Pavel yine sandalyesinde oturuyordu, titrediğini fark etti. Donovan'ın buz mavisi gözleri fal taşı gibi açılmıştı.
''Greg!'' diye fısıldadı, sesi ağlamaklıydı. ''Öldün mü az önce?''
''Ölü gibi hissettim.'' Kendi hırıltılı sesini tanıyamadı. Belli ki Donovan'ın ayağa kalkma çabaları büyük başarısızlıkla sonuçlanıyordu.
''Şey, ölüyken bir şeyler duydun mu?''
Donovan durdu, sonra evet anlamında yavaşça kafa salladı.
''Ya sen?''
''Duydum. Tabutları, şarkı söyleyen kadınları, cehennem kuyruğunu falan.''
Donovan kafasını iki yana salladı.
''Tek bir ses duydum.''
''Gör müydü?''
''Yok. Alçaktı ama iç gıdıklayıcıydı. Birisi cehennem ateşiyle ilgili vaaz veriyordu. Çeşit çeşit işkence anlatıyordu. Bilirsin işte. Bir yerlerde ona çok benzer bir vaaz dinlemiştim.''
Alnından terler boşanıyordu.
Pencereden içeri gün ışığı süzüldü. Cılızdı, mavi beyazdı ve uzaktaki bezelye büyüklüğündeki ışık kaynağı eski dostları güneş değildi. Pavel titreyen parmağıyla odadaki göstergeye işaret etti. İbre 300 bin parseye dayanmıştı. ''Pavel, Mike'' dedi, ''eğer bu doğruysa galaksiyi terk etmiş olmalıyız.''
''Vay canına'' dedi Donovan. ''Greg, o zaman güneş sisteminden çıkan ilk insanlar biz olduk.''
Evet, aynen öyle. Güneşten kurtulduk, galaksiden kaçtık. Mike, bu gemi her şeyi çözecek. İnsanlık zincirlerini kıracak. Evrendeki milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca yıldızın hepsine yayılacak. Ama sonra sandalyesine geri çöktü.
İyi de Mike, nasıl geri döneceğiz?
Donovan belli belirsiz sırıttı.
O kısmı kolay. Bizi buraya gemi getirdi, gemi geri götürecek. Yine fasulyeye talimiz.
Ama Mike, dur bir saniye. Geldiğimiz gibi geri döneceksek... Donovan tam kalkıyordu ki tekrar yerine oturdu. Pavel devam etti.
Yine ölmemiz gerekecek Mike. Ne yapalım dedi Donovan iç çekerek. Ölmemiz gerekiyorsa ölürüz. Neyse ki kalıcı değil. İnsan hemen atlatıyor.
Susan Calvin alçak sesle konuşuyordu. 6 saattir beyni sorguluyordu ama hiçbir sonuç elde edememişti. Aynı şeyleri tekrarlamaktan da sürekli lafı dolandırmaktan da hepsinden bıkmıştı.
Dinle beni beyin, bir sorum daha var. Basit bir dille cevaplamanı özellikle rica ediyorum. Yıldızlar arası sıçrama hakkında gizlediğim bir şeyler yok değil mi? Gemiyi ne kadar uzağa taşıyacak mesela?
O gemiyle dünyadan istediğiniz kadar uzaklaşabilirsiniz Bayan Calvin. Uzayı gerçekten büküyor, herhangi bir hilesi yok.
Peki ya içindeki mürettebat vardığında neyle karşılaşacak?
Yıldızlarla falan işte.
Calvin aklındaki soruyu ağzından kaçırdı. O zaman hayatta mı olacaklar?
Tabii ki.
Yıldızlar arası sıçrama onlara zarar vermeyecek mi?
Beyin sessizliğe bürününce Calvin olduğu yerde dondu kaldı. İşte buydu. Hassas noktayı tespit etmişti.
Beyin dedi çekinerek. Beyin, duyuyor musun beni?
Beyin cılız titrek bir sesle cevap verdi. Cevap vermek zorunda mıyım? Sıçramayla ilgili sorunuzu kastediyorum.
İstemiyorsan cevap verme ama söylesen ilginç olur. Yani eğer istersen tabii.
Susan Calvin olumlu bir tavır takılmaya çalışıyordu. Ama ne güzel eğleniyordum.
Tam o anda psikolog yerinden fırladı. Yüzündeki ifadeye bakılırsa durumu anlamıştı. İnanamıyorum dedi nefes nefese. İnanamıyorum.
Günlerdir biriktirdiği gerginliği nihayet üzerinden atmıştı. Daha sonra Lanning'e sana problem olmadığını söylemiştim dedi.
Hayır, beni derhal yalnız bırakmanız lazım. Gemi içindeki iki kişiyle birlikte sapasağlam geri dönecek. Şimdi dinlenmek istiyorum, dinleneceğim. Haydi gidin artık.
Kimsenin ruhu duymadan ortadan kaybolan gemi aynı sinsilikle dünyaya geri döndü. Pisti ortaladı, ana kapısı ağzına kadar açıldı. İki saha uzmanı el yordamıyla gemiden inip kirli sakallı çenelerini kaşıdılar. Sonra kızıl saçlı olanı yavaşça dizlerinin üstüne çöktü, beton iniş pistine sağlam bir öpücük kondurdu. Çevrelerini saran kalabalığı savuşturdular. Gelen ambulanstan inen sedyeli iki kişiye el kol hareketleriyle sıhhi yardıma gerek olmadığını bildirdiler. Gregory Powell en yakın nerede duş alabilirim diye sordu. Görevliler gidecekleri yere kadar onlara eşlik etti. Herkes masanın etrafına toplanmıştı. ABD robot ve mekanik insan AŞ'nin beyin takımı tam kadro oradaydı. Powell ve Donovan başlarına gelen olayları heyecanlı bir dille anlattılar. Ardından çöken sessizliği Susan Calvin bozdu. Geçen birkaç gün içerisinde sakinleşmiş, soğuk ve ters tavırlarına geri dönmüştü. Ama yine de üzerinde bir parça utangaçlık vardı.
Açık konuşmak gerekirse dedi Calvin, bunların hepsi benim hatamdı. Bu problemi beyine ilk yüklediğimizde siz de hatırlayacaksınız ki dilemma yaratabilecek herhangi bir veriyle karşılaşırsa derhal reddetmesini üstüne basa basa tembihlemiştim. O sırada ağzımdan şöyle bir laf çıkmıştı. İnsanların ölümüne yol açacak bir şey görürsen heyecan yapma. Umurumuzda bile değil, üniteyi geri ver yeter.
Dedi Lanning, sonra ne oldu?
Ne olacak? Yıldızlar arası sıçrama için minimum süreyle ilgili eşitliği barındıran ünite yüklendiğinde beyin sıçramanın insanlar için ölümcül olduğunu gördü. Bu noktada Consolidated'in makinesi tamamen bozulmuştu. Ama ben beyine ölümün çok da önemli olmadığını vurgulamıştım. Birinci kanundan dolayı beyin insanların ölümünü tamamen boş veremez ama hiç değilse eşitliğin üstünden ikinci kez geçme fırsatı yakaladı.
Sıçrama sürenin sonunda geminin kütle ve enerjisinin varlığını kaldığı yerden sürdüreceğini, yolcuların da geri dirileceğini anladı. Diğer bir deyişle bu sözde ölüm tamamen geçici bir durumdu, anladınız mı?
Etrafına bakındı, herkesin kulağı ondaydı, sözüne devam etti.
Dolayısıyla beyin veriyi kabul etti ama kolay olmadı. Ölüm geçici ve önemsiz de olsa dengesini hafiften bozmaya yetti.
Sakince açıkladı. Gerçeklikten bir nebze kaçmak için kendine mizah yeteneği edindi, eşek şakaları yapmaya başladı. Pavel ve Donovan ayağa fırlamıştı. Ne dedin diye aykırdı Pavel.
Donovan durumu daha anlayışlı karşılamıştı. Gerçekten öyle dedi Calvin. Size baktı, güvenliğinizi sağladı fakat gemiyi kumanda edemediniz. Çünkü şakacı beyin gemiyi kendisi yönlendiriyordu. Size telsizden sesimizi duyurabildik ama cevap veremediniz. Yeterince yiyeceğiniz vardı ancak hepsi fasulye ve sütten ibaretti. Sonra lafın gelişi öldünüz, tekrar dirildiniz ama beyin ölü geçirdiğiniz süreyi oldukça ilginç kıldı. Keşke nasıl yaptığını bilebilseydim. Beyinin en büyük şakası o oldu. Yine de kötü bir niyeti yoktu.
Kötü niyeti yokmuş diye çıkıştı Donovan. O küçük hergelenin boynu olsaydı ben bilirdim yapacağımı.
Lanning eliyle Donovan'ı susturdu. Pekala, büyük badire atlattık ama artık sorun çözüldü. Şimdi ne yapacağız?
Bogger sakince cevap verdi.
Belli ki uzay bükücü motoru geliştirmek bize kaldı. O sıçrama süresinin etrafından dolaşmanın bir yolu olmalı. Eğer varsa büyük çaplı bir süper robota sahip tek kuruluş biz kaldık. O yüzden yarışı biz kazanacağız. Ondan sonra da ABD robotları yıldızlar arası seyahati mümkün kılar. İnsanlık galaktik bir imparatorluk kurma şansı yakalar.
Konsolide ne olacak dedi Lanning. Baksanıza diye araya girdi Donovan, bir önerim var. ABD robotlarına büyük sıkıntı yaşattılar. Bekledikleri kadar kötü sonuçlanmadı ama pek de iyi niyetli sayılmazlardı. Kaldı ki işin ceremesini en çok Greg ve ben çektik.
Ama bizden cevap istediler. İşte cevabımız hazır. Gemiyi onlara gönderin. ABD robotları $200,000 artı tersane masraflarını cebe indirsin. Test etmeye kalkarlarsa da bırakalım, beyin biraz daha hevesini alsın.
Lanning büyük bir ciddiyetle,
bence mantıklı dedi, hak ettiler.
Bogart dalgın dalgın ekledi.
Üstelik sözleşmeye de uygun.
17. ayrımın sonu. Sayfa 179.